Ayrım 53.
Ancak oy farkı çok küçükse temsil tamamen yanlış bir yön alabilir ve daha az oy alan parti daha çok sandalye kazanabilir. Bu durum örneğin İngiltere'de 1910 Ocağı'nda ortaya çıkmış ve liberaller oyların %41.3'ü ile 275, muhafazakarlar %47 ile 273 sandalye kazanmışlardır. Aynı durum 1929 yılında tekrarlanmış ve işçiler oyların %37.5'i ile 289, muhafazakarlar %37.97 ile 262 sandalye elde etmişlerdir. 1948'den sonra seçim çevrelerinin işçilere büyük çoğunluklu birçok sandalye, muhafazakarlara da zayıf çoğunluklu birçok sandalye verecek biçimde yeniden düzenlenmesi, bu anormal durumun tekrarlanması olasılığını daha arttırmıştır. İki parti eşit oy aldıkları takdirde muhafazakarlar işçilerden yaklaşık olarak 30 sandalye fazla kazanacaklardır. Gerçekten 1951 seçimlerinde muhafazakarlar işçilerin %48.78 ile kazandıkları 295 sandalyeye karşılık %47.96 ile 321 sandalye elde etmişlerdir. Aynı durum 1948 ve 1953 seçimlerinde Güney Afrika Birliği'nde vuku bulmuş ve Dr. Malan'ın Milliyetçi Partisi, rakibi olan Birleşik Parti'den daha az oy almasına rağmen parlamentoda sandalyelerin çoğunluğunu kazanmıştır. Dolayısıyla iki parti sisteminde bile seçim çevrelerinin eşit olmayışı yüzünden böyle aykırılıklar meydana gelebilir. Tek turlu çoğunluk sistemine karşı olanlar, sistemin saçmalığını ispatlayabilmek için bu örneklere bol bol başvurmaktan geri kalmıyorlarsa da bunların çok istisnai olduğunu belirtmeyi genellikle unutuyorlar. Çok parti sisteminde çoğunluk sisteminin yol açtığı temsil bozukluğu şüphesiz çok daha ciddi niteliktedir. Fakat sistemin mahiyeti icabı olarak bunu kendi kendine çözme eğiliminde olduğu da unutulmamalıdır. Çünkü buradaki artık temsil ve eksik temsil olguları gerçekte iki parti sistemine dönüşün başlıca itici gücünü meydana getirmektedir. İkinci turun çoğunluk sisteminin kusurlarını azalttığı genellikle kabul edilmektedir. Salt sayısal yönden bakıldığında bu kesin değildir. Partilerin ilk turda aldıkları oyların sayısıyla ikinci turun sonunda elde ettikleri toplam sandalye sayısının karşılaştırılması önemli aykırılıkları ortaya koyar. Şüphesiz bu aykırılıklar basit çoğunluk sisteminin ara sıra sebep olduğu istisnai tersliklere oranla çoğu zaman küçük ölçüde kalır. Fakat sistemin ortalama tersliklerinden pek de aşağı kalır gibi görünmez. Hatta bu aykırılıkları aldıkları yön bakımından bile daha ciddi saymak mümkündür. Çünkü bir aykırılığın ölçüsü onun yönü kadar önemli değildir. İki parti sistemiyle bir arada bulunan tek turlu bir sistemde çoğunluk partisinin artık temsiliyle azınlık partisinin eksik temsili ne ölçüde olursa olsun normal olarak her ikisi de kanaatlerin genel dağılış şemasını değiştirmez. Oysa iki turlu sistemde bu genel şemada tam bir sapma meydana gelir. Aykırılıkların yönünü belirleyen rakip partilerden her birinin aldığı oy sayısı değil, bunların siyasal konumları ve ittifaklarıdır. Genellikle ikinci tur merkezin yararına, uçların zararınadır. Yani merkez artık temsil edilirken uçlar eksik temsil edilir. Üçüncü Fransız Cumhuriyeti siyasal tarihi izleri hemen hemen bütün iki turlu sistemlerde, örneğin Hollanda, Norveç, Almanya ve diğerleri, görülebilecek olan bu olguyu iyi aydınlatmaktadır. Şüphesiz kesin sandalye oranıyla ikinci turda alınan oyların oranı karşılaştırıldığında aykırılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zaten sistemin varlık sebebi de bundan başka bir şey değildir. Dolayısıyla iki turlu sistemin tek turlu sisteme oranla temsilin doğruluğunu arttırdığı ileri sürülebilir. Ancak bu iddia ciddi bir metot hatasına dayanmaktadır. Çünkü partiler arası oy dağılımının tek turlu çoğunluk ya da orantılı temsil sistemlerindekiyle kıyaslanabilecek bir tablosunu ancak ilk tur vermektedir. İkinci tur oyların yeniden gruplaşmasını zorunlu kıldığından bunların gerçek siyasal renklerinin ayırt edilmesine imkan vermez. 1936 Fransız seçimlerinin ilk turunda Halk Cephesi listesinin başında oluşu dolayısıyla Valois adayına aktarılan komünist oylarını radikallere ait saymak şüphesiz gerçeğe uymaz. İkinci turda oylar partilere göre değil eğilimlere göre gruplaşır. Dolayısıyla burada partilerin seçim güçleri ile parlamento güçleri arasındaki aykırılıkla ölçülen ikinci aşamadaki sapma değil, oyların dağılımıyla kamuoyunun gerçek niteliği arasındaki aykırılık şeklinde tanımlanan birinci aşamadaki sapma söz konusu olur. Seçimin serbest ve gizli olduğu ve sonucu bozacak baskı ve müdahalelerden uzak bulunduğu takdirde kamuoyunu doğru olarak yansıtacağı kabul edilmektedir. Bu inanç genel olmakla beraber sağlam bir temele dayanmamaktadır. Kamuoyunun seçimdeki ifadesi kamuoyunun kendisiyle çakışmaz ve onu daima az çok saptırır. Bu sapmanın yönü seçim sistemine ve parti sistemine göre değişir. Seçim reformlarının savunucuları kendi sistemlerinin sonuçlarını daima partilerin eski seçim sistemi sırasında kazandıkları oyların dağılışına göre hesaplarlar. Örneğin Hermans'ın Weimar Almanya'sında çoğunluk sisteminin orantılı temsilden daha az zararlı olacağını göstermek amacıyla başvurduğu metot böyledir. Oysa bu hesaplar zorunlu olarak yanlıştır. Çünkü bir seçim reformunun ilk sonucu sadece sandalyelerin dağılımını değil, aynı zamanda oy dağılımını da değiştirmektir. Seçmenler çoğunluk sisteminde orantılı temsildeki gibi iki turlu sistemde, tek turlu sistemdeki gibi, liste usulünde, tek isim usulündeki gibi oy kullanmazlar. Kutuplaşma olayı seçim sisteminin kamuoyu üzerindeki bu karşı etkisinin güzel bir örneğidir. Ancak seçim reformları çoğu zaman oy hakkının genişletilmesiyle, genel oy, kadınların oy hakkı ve benzeri ya da büyük siyasal olaylarla 1914 savaşı, 1939 savaşı ve benzeri düşümleştiği için bunun derin bir çözümlemesine girişmek güçtür. Bununla birlikte İsviçre, Danimarka ve Norveç'te çoğunluk sisteminden vazgeçilip orantılı temsile geçilmesinin etkilerini incelemek mümkündür. Bu üç ülkede söz konusu değişikliği kısa aralıklı 2 ya da 3 yıl seçimler izlemiş, oy verme hakkında ise önemli bir değişiklik olmamıştır. Üç ülkede de orantılı temsil değiştirilmiş bir çoğunluk sisteminin İsviçre ve Norveç'te iki turlu, Danimarka'da ise bazı orantılı temsil unsurlarını taşıyan bir çoğunluk sistemi yerine geçmiştir. Nihayet her üç ülke kamuoyunun genellikle nispi bir kararlılık gösterdiği oldukça sakin ülkelerdir. Buralarda seçim reformu sadece parlamento sandalyelerinin değil, oyların da çeşitli partiler arasındaki dağılışında derin bir değişikliğe yol açmıştır. Bu değişim bir dereceye kadar eskiden seçime katılmayan yeni seçmenlerin siyaset sahnesine girişinin sonucu olmakla beraber bunun hayli ötesine geçmektedir. Her üç ülkede orantılı temsilin kabulü Merkez Partisi'nin oylarını azaltmış, aşırı partilerin oylarını ise arttırmıştır. Şu halde işlenmiş kamuoyu ile ham kamuoyu arasında bir ayrım yapmak gerekir. Bunlardan ilki ikincisinin parti propagandasıyla yoğrulup parti sistemi ve seçim sistemi kalıplarına dökülmesinin sonucudur. Partiler kamuoyunu ifade ettikleri gibi onu yaratırlar da. Kamuoyunun şeklini değiştirmekten çok ona şekil verirler. Burada bir yankı değil bir diyalog söz konusudur. Partiler olmasaydı sadece karaktere, öğrenime, adetlere, sosyal duruma ve benzerine bağlı bir takım belirsiz içgüdüsel ve değişken eğilimler mevcut olacaktı. Kamuoyunu sosyal sınıfın bir yankısı sayan Marksist teori bile sınıf bilinci olmadan sınıfın mevcut olmayacağını kabul etmektedir. Oysa kendisini uyandıran ve geliştiren bir parti olmadan da sınıf bilinci mevcut olamaz. Yukarıda tasvir olunan oligarşik ve hiyerarşik örgütlenme uyarınca partiler içerisinde gruplaşan azınlıklar kütlelerin kanaatlerine vücut verir. Tabii Ham kamuoyu dediğimiz temel olmasaydı bu azınlıkların elinden bir şey gelmezdi. Ama parti mayası da olmasaydı bu hareketsiz hamur hiçbir şey yapamazdı. Partiler bireysel kanaatlere açıklık verir, onları zenginleştirir ve geliştirir. Bir yandan da onlara güç kazandırır. Partilerden önce kanaatler çoğu zaman kendilerinden pek emin değildir. Başkalarınca da paylaşıldıklarının, resmen onaylandıklarının, bir örgütçe benimsendiklerinin görülmesi bunlara otorite ve kesinlik sağlar. Keza partiler kanaatleri istikrarlı kılar. Partiler olmadığı takdirde kamuoyu değişken, oynak ve kararsız mahiyet taşır. Demokrasinin yeni kabul edilmiş ve partilerin henüz kuvvetli kökler salmamış olduğu ülkelerde seçimlerin ayırıcı özelliği bir seçimle diğeri arasında rejimi zayıf düşüren büyük değişimlerin olmasıdır. Partiler kamuoyunu billurlaştırma eğilimindedir. Bu şekilsiz ve peltemsi kütleye bir iskelet verirler. Nihayet partiler benzer kanaatleri birbiriyle kaynaştırır. Bireysel farkları azaltmak ve kişisel özellikleri törpülemek suretiyle bu kanaatleri birkaç büyük manevi ailede toplar. Bu sentez faaliyeti küçümsenmeyecek önemdedir. Çünkü seçimler ve bir siyasal temsil ancak bu sayede mevcut olabilir. Karmakarışık bir bireysel tutumlar yığını içerisinde bunlara imkan yoktur. Partiler böylece özel kanaatler yığınından ayrılmış bulunan kamuoyuna devamlı şekilde bilgi verir, yol gösterir ve onu bir mecraya sokar. Seçim kampanyası çıkarlarına uygun özel hedefler göstermek suretiyle azami sayıda seçmeni kendisine çekebilecek bir platform meydana getirmekten başka bir şey değildir. Ancak bu özel hedefler, partinin parlamentodaki ve hükümetteki tutumunu belirleyecek olan genel parti faaliyetlerinin soyutlanmış ve çoğu zaman yüzeysel ve ikinci derecede kalan bir yönünden ibarettir. Dolayısıyla bizzat seçim mekanizması da bazı yardımcı hareketlerde aynen kullanılan bir yöntem uyarınca kamuoyunu saptırma eğilimindedir. Burada söz konusu olan partinin belli özel hedefleriyle seçmenlerin dilekleri arasındaki uygunluktan yararlanarak seçmenleri bu özel amaçların çok ötesine taşan genel parti politikasına bağlayabilmektir. Bu konuda Fransız Komünist Partisi çok tipik bir örnek teşkil eder. 1956'da Fransız seçmenlerinin %25'inden çoğu komünistlere oy verdiği halde bu %25'in ancak pek küçük bir kesimi partinin genel politikasına gerçekten bağlı bulunuyordu. Çoğunluğu komünist doktrine temelden karşı olmakla birlikte belli bazı sorunlarda partiyle görüş birliğinde olan kişilerden meydana geliyordu. Örneğin Komünist Partisi'ni kendi sınıf çıkarlarını savunabilecek tek parti olarak kabul eden işçiler, büyük toprak sahiplerine karşı muhalefetlerini göstermek isteyen küçük toprak sahipleri, toprak sahipleriyle mücadelede olan kiracı ve ortakçılar, geleneksel olarak en soldaki partiye oy verme alışkanlığındaki solcular, direnme hareketinden ve makilerden kalma hatıralarla etkilenen vatanseverler ve benzeri. Komünistlere oy vermenin sebeplerini bölge bölge inceleyen metotlu ve ayrıntılı bir çözümleme son derece ilginç olur. Bu çözümleme kamuoyuyla onun seçimsel iradesi arasındaki ayrılığı doğrulayacaktır. Çünkü Komünist Partisi'nin ülkedeki gücünü belirleyen ve parlamentodaki temsiline esas olan bu %25 komünist seçmendir. Komünist Partisi örneği özellikle tipik olması bakımından seçilmiştir. Yoksa ham kamuoyu ile işlenmiş kamuoyu arasındaki aykırılık bütün partiler için mevcuttur. Parti ne kadar merkeziyetçi ve iyi örgütlenmişse, tam ve tutarlı bir doktrine ne kadar kuvvetli şekilde dayanıyorsa bu aykırılık da o kadar büyüktür. Böyle bir durum partinin kamuoyunu kaydedecek yerde onu etkilemesini, kütlelerin peşinden gidecek yerde onları örgütlendirmesini mümkün kılar. Parti sistemini kötüleyenlerin hepsi bu sapmaya işaret etmekte, fakat bunun kaçınılmazlığını ve burada bir bozmadan çok bir şekillendirmenin söz konusu olduğunu anlamamaktadırlar. Bunlar ham kamuoyunun kavranılması imkansız niteliğini, ancak işlenmiş kamuoyunun kendisini ifade edebileceğini, Bu ifade tarzınınsa zorunlu olarak onu bir çerçeve içine sokup değiştireceğini görmüyorlar. Belki farklı yaklaşım yöntemleri, örneğin sondaj, monografi, anket ve benzeri yöntemler, ham kamuoyuna daha çok yaklaşma olanağı verebilir. Siyasal düzeyde de referandum sistemi belli bir sorun hakkında daha az saptırılmış bir bilgi sağlayabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki salt siyasal konularda bile referandum sonuçları çoğu zaman seçim sonuçlarına uymaz. 1949 Belçika seçimleri ve referandumu bunun tipik bir örneğidir. Ne olursa olsun her araştırma metodu kamuoyuna kendi şeklini empoze eder. Her parti sistemi kamuoyunun ifadelenişinde farklı bir çerçeve meydana getirir ve dolayısıyla farklı bir siyasal temsil tipi doğurur. Kamuoyu sistemin etkenlerinden biridir. Fakat diğer etkenlere, özellikle seçim yöntemine bağlı olan bu sistem de kamuoyunun etkenlerinden birini teşkil eder. Şu halde kamuoyu, seçim sistemi ve parti sistemi yaygın inancın aksine ilişkileri tek yönlü olmayan birbirine bağlı üç terim meydana getirir. Çoğu zaman bunlardan son ikisinin kamuoyu üzerindeki etkileri birbirinden ayrılamaz. Seçim sistemindeki her değişiklik parti sisteminde de buna uygun bir değişiklik doğurma eğilimindedir. Parti sistemindeki bu değişiklik de doğrudan doğruya kamuoyunun ifadelenişini etkiler. Ancak parti sistemindeki bazı değişiklikler seçim sisteminden bağımsız durumdadır. Dolayısıyla bunların temsil üzerindeki etkisi yalnız başına kendini gösterir. 1947'de Fransız Üç Parti İttifakı'nın çözülüşü bunun tipik örneğidir. O tarihe kadar Komünist Partisi'nin sosyalistler ve MRP ile yaptığı işbirliği solcu bir hükümet çoğunluğu sağlamış ve Fransız kamuoyuna ilerici bir yön vermişti. Bu ittifak 1936 Halk Cephesi'nin bir canlanışıydı. O zaman da komünistlerin katılması aynı sonuçlara yol açmıştı. 1947'de komünist bakanların hükümetten atılmasıyla üç parti arasındaki anlaşma bozuldu ve bir daha da komünist desteğiyle yenilenmedi. Aksine eski müttefiklerin arası iyice açıldı. O tarihten bu yana kamuoyu değişik bir ifade biçimini almakta. Ortada hiçbir oy kayması, hatta hiçbir seçim olmadığı halde komünistlerin etrafındaki bu karantina çemberi kamuoyunu başkalaştırmaktadır. Kamuoyu merkeze yönelmekte ve sağa kaymaktadır. Sosyalist Parti zorunlu olarak merkez hükümetlerine katılışının sonucu gitgide ılımlı bir reform siyasetine temayül etmekte. MRP sosyal programını sulandırıp seçmenlerinin tutuculuğunu militanlarının ilericiliğinden üstün tutmakta. Radikal Parti ile ılımlılar kaybetmiş oldukları nüfuzu yeniden kazanmaktadırlar. Partilerdeki bu değişimler salt iç olgular olarak kalmamakta ve işlenmiş kamuoyunda, belki tepki yoluyla ham kamuoyunda da paralel değişikliklere yol açmaktadır. Partiler arasındaki basit bir sınır çizgisi kamuoyunun genel görünümünü değiştirmeye kafidir. Burada Gestalt psikolojisinin temeli olan deneylerle ilginç karşılaştırmalar yapılabilir. Parti sistemleri ve kamuoyunun sapması. Kamuoyunun parlamentodaki ifadesiyle seçimlerdeki ifadesi arasındaki sapmayı ölçmekte kullandığımız metodu burada uygulamaya imkan yoktur. Bunların her ikisi de açıkça belirli ve ölçülebilir niteliktedir. Dolayısıyla aralarındaki aykırılık büyük bir kesinlikle saptanabilir. Oysa ham kamuoyuyla parti sisteminin oluşturduğu kamuoyu aynı nitelikleri göstermez. Üstelik bu dualizm gerçek olmaktan çok biçimseldir. Gerçekte ham kamuoyu mevcut değildir, hiç değilse bir bilgi konusu olamaz. Biz ancak işlenmiş kamuoyunun çeşitli tiplerini, bir monografinin, bir Gallup sondajının, orantılı temsil ya da çoğunluk sistemiyle yapılan bir seçimin, iki parti ya da çok parti sisteminin ve benzerinin oluşturduğu kamuoyu görebiliriz. Bunlardan bazıları ham gerçeğe diğerlerinden daha yakın olmakla birlikte biz bu ham gerçeği bilemeyiz. Bu konuda ancak inançlara ya da sezgilere sahip olabiliriz. Parti sistemlerinin kamuoyu sapması üzerindeki etkisini değerlendirmemize imkan veren tek metot, her sistemin oluşturduğu kamuoyunu diğerleriyle karşılaştırmaktan ibarettir. Böylece çeşitli sapmaların sapma derecelerini değilse bile değişik yönelimlerini belirtmek mümkün olur. Parti sistemlerinin ve onları doğuran seçim sistemlerinin kanaatlerin coğrafi bakımdan yöreselleşmesi üzerindeki etkisi çok belirgindir. Bu işin birçok yönleri vardır. Tek turlu çoğunluk sisteminde yöresel partilerin varlığını incelerken bunlardan birine değinmiştik. Bu seçim sisteminin doğurduğu iki parti eğilimi özellikle seçim çevreleri içinde kendini gösterdiğinden ülkenin tümünde çok sayıda parti bir arada yaşayabilir. Yeter ki bunlar her seçim çevresinde ikişer ikişer mücadele etsinler. Dolayısıyla küçük partiler belli bölgelerde büyük parti durumunda olduklarından ulusal düzeyde varlıklarını sürdürebilirler. Bunlar özerklikçi ya da bölgeci partiler, örneğin İrlanda Milliyetçileri, Çekoslovakya'daki Slovak Partisi ve benzeri ya da halkın kendilerine özel bir yakınlık gösterdiği bölgelerde gelişmeye başlayan geleceğin büyük ulusal partileri, örneğin endüstriyel şehirlerde sosyalist partiler yahut da yukarıda tasvir ettiğimiz merhametsiz eleme süreci sonucunda yöresel düzeye itilmiş bulunan eski büyük ulusal partiler, örneğin günümüzde İngiliz Liberal Partisi olabilir. Ancak bu sonuçlardan bazı genellemeler çıkarmak mümkündür. Çünkü çoğunluk sisteminin mekanizması bir bölgenin tümünü temsil etme görevinin rakiplerinden önde gelen adaya hasredilmesine yol açar ve diğerlerinin aldıkları oyları hesaba katmaz. Bu durumda azınlıklar ancak belli seçim çevrelerinde çoğunluğu teşkil ettikleri takdirde ulusal düzeyde temsil edilebilirler. Sonuç olarak çoğunluk sistemi kanaatlerin coğrafi bakımdan yöreselleşmesini teşvik eder. Hatta denilebilir ki ulusal bir kanaati, yani aslında bütün ülkeye yayılmış bir kanaati, bölgesel bir kanaate dönüştürme eğilimi gösterir. Çünkü böyle bir kanaatin ülkede en güçlü olduğu kesimler dışında temsil olunmasına imkan vermez. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri örneği özellikle ilginç olmakla beraber herkesçe bilinmesi dolayısıyla burada üzerinde durulmasına ihtiyaç yoktur.